Ayrım 23, sayfa 234. Ama 812. gece olunca demiş ki, iki genç evli de yatağın içine uzanmış ve bunu uyumak için değil, birbirinin zevkine varmak için yapmışlar. Şehzade Hüseyin de böylece ecinliğinin zevkine varmış ve bu zevki başka zevklerle kıyaslamış. Ve bu bakire ecinliğe de insan ırkından genç kızlarda ne yakından ne de uzaktan asla bulamayacağı bir üstünlük bulmuş. Ve onun kıyas kabul etmez çekiciliklerini yeniden tatmak isteyince o yeri sanki daha önce hiç dokunmamışçasına bozulmadık bulmuş. O zaman ecinli kızlarında bekaretin bozuldukça yeniden oluştuğunu anlamış. Ve kendisini elinden tutarak bu beklenmedik sonuca ulaştıran tarihe gittikçe daha fazla övgüler yağdırmış. O geceyi ve onu izleyen daha pek çok geceyi ve gündüzü yazgısının sağladığı zevkler içinde geçirmiş. Bedenine sahip oldukça eskimekten uzak, yenilenen, bedensel üstünlüğünün yanında ruhsal güzelliklerini de durmadan yeniden keşfettiği güzel Ecinli Sultan'a karşı duyduğu aşk durmadan artıyormuş. Bu mutlu yaşam içinde 6 ay geçtikten sonra babasına karşı her zaman büyük bir oğul sevecenliği göstermiş olan Şehzade Hüseyin, nedenini bilemedikçe onun bu uzayıp gitmiş olan yokluğunun babasını sınırsız bir kedere atmış olabileceğini düşünmüş ve onu görmek için ateşli bir arzu duymaya başlamış. Bunu kem küm etmeden karısı Ecinye'yi açmış, o da ilkin onun bu kararından çok sarsılmış çünkü bunun kendisini terk etmek için bulduğu bir bahane olmasından korkuyormuş. Ama Şehzade Hüseyin ona kendisine olan bağlılığı ve şiddetli tutkusu üstüne öylesine kanıtlar vermiş ve bunları vermeyi sürdürmüş ve de yaşlı babasını öylesine bir sevecenlikle ve sözsellikle anlatmış ki karısı artık onun isteğine karşı durmak istememiş. Ve onu kucaklayarak, kuşkusuz sevgilim, eğer sadece kalbimin sesine kulak verseydim, birlikte yaşadığımız yerlerden tek bir gün için, hatta daha kısa bir süre için bile uzaklaştığını görmeye razı olmazdım. Ama şimdi senin bana karşı olan bağlılığına ve sözlerinin gerçekliğine ve aşkının sağlamlığına büyük bir güven duydum. Artık gidip Sultan babanı görme iznini sana vermezlik etmek istemiyorum. Ama şu şartta ki, yokluğun uzun sürmemeli ve bu konuda yemin vermelisin demiş. Şehzade Hüseyin de kendisine karşı anlayış gösterdiğinden ötürü duyduğu minnetle Ecinli'ye eşinin ayaklarına kapanmış ve ona ''Ey başımın tacı, ey güzellik sultanı, bana bağışladığın lütfun değerini bütünüyle biliyorum ve sana bu konuda ne kadar teşekkür etsem emin ol ki azdır. Ve de sana bağışım üzerine yemin ederim ki yokluğum çok kısa sürecek. Zaten insan seni benim gibi sevince babanın yanına gidip gelmek için yeterli olan zamanın ötesine bir uzatma yapabilir mi? Böyle olunca ruhunu sakinleştir ve gözlerinin yaşını kurut. Çünkü her zaman seni düşünür olacağım ve inşallah başıma kötü bir şey de gelmeyecektir demiş. Şehzade Hüseyin'in bu sözleri güzel Ecinliye'nin heyecanını yatıştırmış ve kocasını yeniden kucaklayarak ona Tanrı'nın korumasına güvenerek git öyleyse sevgilim ve sağlıkla bana geri dön. Ama daha önce yokluğun süresince babanın sarayında nasıl davranman gerektiğine dair sana söyleyeceğim bazı görüşlerimi kesinlikle kötü bulmamanı senden rica ederim. İlkin düşünüyorum ki evlenmemizden ve benim Ecinelerin kızı olduğuma dair niteliğimden ve de oturduğumuz yerden ve seni buraya ulaştıran yoldan babana ya da kardeşlerinden herhangi birine söz etmekten sakın. Onların hepsine sadece bütün varlığına mutlu olduğunu, tüm arzularının yerine geldiğini ve yaşadığın mutluluğu sürdürmekten başka bir dileğin bulunmadığını ve onların yanına dönmekteki tek nedeninin kendilerinin bahtınla ilgilenmekten gelen kaygılarını gidermek olduğunu bildirmekle yetinmelerini sağla diye yanıt vermiş. Ve böylece konuşarak güzel Ecinli'ye kocasının yanına gereğince silahlandırılmış 20 atlı Ecinli katmış ve ona binmesi için öylesine güzel bir at getirmiş ki babasının ne sarayında ne de ülkesinde eşi benzeri varmış. Ve Şehzade Hüseyin her şey hazır olunca onu kucaklayarak ve durup dinlenmeden kendisine vaadini tekrarlayarak Ecinli'ye sultanı olan karısından izin almış. Sonra heyecanla titremekte olan güzel atına yaklaşmış, onu eliyle okşamış, kulağına seslenmiş ve onu öpmüş. Sonra da zarif bir hareketle sırtını atlamış, karısı da onu izlemiş ve ona hayran olmuş. Ve son vedaları yerine getirdikten sonra şehzade atlıların başına geçerek yola koyulmuş. Onu babasının başkentine götüren yol uzun olmadığından Şehzade Hüseyin kentin giriş yerine ulaşmakta gecikmemiş. Onu tanıyan halk da yeniden kendisini görerek mutlulanmış ve onu haykırışlarla karşılamış ve sevinç çığlıkları kopararak sultanın sarayına kadar ona eşlik etmiş. Babası da onu görünce mutlulanmış ve onu kollarına alarak ve kendisini baba sevecenliğine ve uzun ve nedeni bilmez bir yokluğun içine attığı keder ve üzüntüye kaptırarak ağlayıp sızlamış. Ve ona ''Ah oğlum, artık seni yeniden görme ümidini tümüyle yitirmiştim. Gerçekte Bahtın kardeşin Hasan'ın yararına aldığı kararı izleyerek umutsuzca bir davranışta bulunmuş olmandan korkmaktaydım demiş. Şehzade Hüseyin de kuşkusuz babacığım bana onu ele geçirmek tek dileğim olduğu için yeğenim Nur-u Nehar'ı yitirmek çok acı geldi. Aşk da öyle pek istendiği zaman terk edilebilecek bir tutku değil. Özellikle size egemen olan, size sahiplenen ve aklın görüşlerine başvurmak için size zaman bırakmayan bir duygu olunca. Ama babacığım meydanda kardeşlerimle birlikte yarışırken herkesin önünde okumu çekince onu belli bir doğrultuda fırlattığım halde ok olağan dışı ve izah edilmez tarzda tüm araştırmalara karşın bulunamayışıyla başıma gelen olayı kuşkusuz unutmamışsındır. Oysa ben aykırı bahtım yüzünden böylece yenik düşünce anlayamadığım bu serüven dolayısıyla tedirgin ruhumu tam anlamıyla doyurmadan asla sızlanarak vakit geçirmek istemedim. Ve kardeşimin düğün merasimi sırasında kimseye fark ettirmeden uzaklaştım ve okumu bulmaya gayret etmek üzere tek başıma meydana döndüm. Ve okun izleyeceği farz olunan doğru bir çizgide yürüyerek ve her yana bakınarak ve de gözümü daima o yandan bu yana sakınarak ve uzaktan yakından bir oka benzeyebilecek her bir şeyi görüp incelemek zahmetine katlanarak ileriye doğru yürüyüşümü sürdürdüm. Böylece epeyce uzak bir mesafe içinde yol aldım ve sonunda benimkinden bin kez daha güçlü bir kolun bile bu denli uzaklara ok fırlatmasının mümkün olmadığını düşünerek okumla birlikte tüm sağduyumu da yitip yitirmediğimi kendi kendime sordum. Artık özellikle ufku tam anlamıyla kapatan bir kaya silsilesine ulaştığımı görerek girişimimi terk etmeye hazırlanırken birdenbire bu kayaların birinin dibinde kendi okumu gördüm. Ucuyla toprağa gömülmemiş ama çarpmış olacağı yerin biraz uzağındaki bir mesafede yatmaktaydı. Bu buluş beni sevindireceğine büyük bir şaşkınlığa düşürdü. Çünkü oku bu denli uzağa atmamın imkanı bulunmadığını düşünüyordum. Ve işte o sırada babacığım bu gizin ve Semerkant'a yaptığım yolculukta başıma gelen her şeyin açıklamasını buldum. Ama bu öylesine bir sır ki yeminimi bozmadan sana açıklayamam. Bu konuda söyleyebileceğim tek şey babacığım o andan başlayarak yeğenimi de yenilgimi de bütün sıkıntılarımı da unuttum ve mutluluğun güzel sade yoluna girdim. Ve benim için sadece sevgisini dünyada her şeyin üstünde tuttuğum bir babanın bulunduğu yerden uzakta olduğum düşüncesiyle ve onun benim için kaygılanmakta olduğu hakkında hissettiğim tedirginlikle bulunan zevkli bir yaşam başladı. O zaman seni gelip görmemin ve seni yatıştırmamın görevim olduğu inancına kapıldım ve işte babacığım buraya gelmemin tek nedeni budur demiş. Sultan oğlunun bu sözlerini işitince ve böylece onun mutluluğa kavuştuğunu anlayınca artık bir şey öğrenmek istememiş ve ona ''Oğlum, sevecen bir baba çocuğu için daha fazla ne diyeleyebilir? Kuşkusuz ki şu yaşlılık günlerimde seni bu mutluluğu yaşarken durumunu hatta var olup olmadığını bile bilmediğim bir yerden çok yanımda görmek isterdim. Ama hiç değilse oğlum bundan böyle senden sık sık haber almak ve yokluğunda daldığım tedirgin durumdan kurtulmak için nereye başvurmam gerektiğini bana söylemez misin?'' diye sormuş. Şehzade Hüseyin de bil ki babacığım senin tedirginliğini gidermek için öylesine sık sık yanına geleceğim ki korkarım sonunda kendimden bıktıracağım. Sana benden haber almak üzere nereye başvurman gerektiği konusuna gelince bunu sana açıklamaktan beni bağışlamanı rica edeceğim çünkü bunu gizleyeceğime dair yemin ettim. Yeminimi de tutacağım diye yanıt vermiş. Sultan bu konuda daha fazla ısrar etmek istememiş ve Şehzade Hüseyin'e ''Oğlum, Tanrı sana karşın sırrını anlamak üzere daha ileri gitmekten beni alıkoysun. İstediğin zaman oturmakta olduğun o zevk dolu yere dönebilirsin. Yalnız aynı şekilde ben babana bir vaatte bulunmanı senden dilemek istiyorum. Bu da her ay bir kez söylediğin gibi gelip beni sıkmayacağından ve rahatsız etmeyeceğinden emin olarak görmendir. Çünkü çocukların yaklaşmasıyla yüreği ısınan ve varlıklarıyla ruhu serinleyen ve onları görünce gözleri ışıldayan sevgi dolu bir babanın bundan daha değerli bir uğraşı olabilir mi?'' demiş. Şehzade Hüseyin de duyup itaat etti yanıtını vermiş ve istenen yemini vererek tam 3 gün sarayda kalmış ve bu sürenin sonunda babasından izin alarak 4. günün sabahı şafak vakti Ecinli taifesi atlıların başına geçerek geldiği gibi oradan ayrılmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 813. gece olunca demiş ki, Şehzade Hüseyin de duyup itaat etti yanıtını vermiş ve istenen yemini vererek 3 bütün gün sarayda kalmış ve bu sürenin sonunda babasından izin alarak 4. günün sabahı şafak vakti Ecinli taifesi atlıların başına geçerek geldiği gibi oradan ayrılmış. Onun gelişini karısı güzel Ecinli'ye sonsuz bir sevinçle ve onun bu denli çabuk dönmesini göreceğini beklemediği için aynı oranda büyük bir zevkle karşılamış. Ve bu mutlu dönüşü en hoş ve en çeşitli tarzlarda uygulayarak sevişerek kutlamışlar. Güzel Ecinliğe o günden sonra sihirli konutta kocasının günlerini elinden geldiğince çekici kılmak için hiçbir şey esirgememiş. Havayı soluyuşlarında, gezinmelerinde, yemek yemelerinde, içmelerinde, eğlenmelerinde, rakkaselerin rakslarını izlemelerinde, Mısırlı şarkıcıların seslerini duymakta, uyumlu sazların dinlenmesinde, güllerin kokusunu koklamakta, bahçenin çiçekleriyle donanmakta, güzel olgun meyveleri dallarıyla birlikte derlemekte ve aşıkların yatak satrancı diyebileceğimiz eşsiz oyunu bu ince oyun için evrişli tüm marifetleri hesaba katarak oynamakta, sürekli değişiklikler yapmasında bu çabası görülüyormuş. Bu zevkli yaşam içinde bir ay geçtikten sonra babası sultana vermiş olduğu sözden daha önce karısını haberli kılmış olan Şehzade Hüseyin zevklerine ara vermek zorunda kalmış ve kederli Ecinliye'den izin istemiş. Ve ilk kez olduğundan daha da görkemli donanmış ve şahane giysileri bürünmüş olarak güzel atına binmiş ve atlı Ecinli taifesinin başında babası sultanı ziyaret etmek üzere yola koyulmuş. Oysa onun babasının sarayından ilk kez ayrılmasından sonraki yokluğu sırasında sultanın gözde danışmanları kendisinin sarayda kaldığı 3 gün içinde şehzadenin kudretini ve örneklerini sergileyerek kendilerine gösterdiği kaynağı bilinmeyen zenginliğini göz önünde tutarak sultanın onlara tanıdığı özgürlüğü ve zihni üzerindeki etkilenmelerini kötüye kullanarak kendisinde oğluna karşı kuşkular uyandırmaya ve şehzadenin kendisini gölgeye düşürmek gibi bir niyet beslediğini onu inandırmaya çalışmışlar. Hiç değilse oğlun nereye çekilmiş bulunduğunu ve sarayda kaldığı sırada yaptığı masraflara benzer harcamalar için gerekli parayı nereden bulduğunu anlamak üzere ondan bilgi almanın, tedbirliliğin en basit öğelerinden olduğu konusunda onu uyarmışlar. Sergilemekten hoşlandığı şatafatın babasına meydan okumak ve ona sırf şahane şekilde yaşamak için kendisinden harçlık almaya ve vesayetine ihtiyaç bulunmadığını göstermek maksadına dayandığını söylemişler. Ve de o an kendini halka tanıtmak ve onu tahtından edip kendini oraya yerleştirmek için sadık kuyruklarını ayaklandıracağını söylemişler. Ama sultan bu sözler onu her ne kadar biraz heyecanlandırmışsa da ötekileri üstün tuttu oğlu Hüseyin'in bu denli alçakça bir tertiple kendisine tuzak kuracağına inanmak istememiş. Ve gözde danışmanlarına, ey dili kuşku ve güvensizlik saçan sizler, oğlum Hüseyin'in beni sevdiğini bilmezlikten geliyorsunuz. Onun hoşnutsuzluğunu uyandıracak en küçük bir davranışım olmadığına neden inanıyorsam, onun sevecenliğinden ve bağlılığından da o denli güven duymaktayım diyerek yanıt vermiş. Ama sözüne çok güvendiği danışmanı yeniden söz alarak, ey zamanın şahı, Allah sana uzun ömür versin ama Şehzade Hüseyin'in haksız bulduğu Sultan Nur'un Nehar'ın hakkında aldığın bu kararı bu kadar çabuk unutacak mı sanıyorsun? Ve Şehzade Hüseyin'in bahtın kararını sana karşı gelmektense, derviş doluna girerek kentini Kur'an tanımaktan yana derin bir bilgisi olan saygın bir şeyhin manevi yönetimine sokan ağabeyinin gösterdiği yolu tutacağına, aykırılığı açıkça belli olan bu tavrı benimsemesini böyle mi değerlendiriyorsun? Ve sonra Efendimiz sen, bizden önce Şehzade Hüseyin'in saraya geldiğinde kendisinin ve adamlarının giysilerinin ve atlarının sarı ötelerinin süslüğünün işçilerinin ellerinden henüz çıkmış gibi yepyeni ve aynı parlaklıkta olduğunu görmedin mi? Hatta atlarının bile koru ve parıltılı kuyrukları olduğunu ve sanki basit bir gezintiden gelmişçesine komşularının parlak ve ışıklı olduğunun farkına varmadın mı? Böylece bütün bunlar ey zamanı şahı, Şehzade Hüseyin'in zararlı tasarılarını yerine getirmek, halk arasında kargaşa çıkarmak ve kendini sapık entrikalarına hasretmek için gizli konutunu başkentin çok yakınında seçmiş olmasının nedenini kanıtlamaktadır. Ey yüce şah, önemli ve ağır olduğu kadar nazik de olan bu mesele üzerine senin dikkatini çekerek kendi varlığını ve sadık kullarının iyiliğini gözetmeye karar vermene yol açacak acımasız bir ödevi üzerimize almasaydık görevimizi yapmakta noktanlık göstermiş olurduk demiş. Gözde danışman kötülük ve kuşku dolu olan bu konuşmayı tamamlayınca sultan ona gerçekten bu şaşırtıcı şeylerin hangisine inanıp hangisine inanmayacağımı bilmiyorum. Her durumda bildirdiğiniz tüm görüşlerden dolayı size minnettarım ve gelecekte gözlerimi daha iyi açacağım demiş. Ve onların sözleri ruhunda nasıl bir etki ve korku uyandırdığını onlara pek göstermeksizin oradan ayrılmaları için kendilerine izin vermiş. Bir gün onları ya utandırmak ya da iyi niyetle açıkladıkları düşünceleri dolayısıyla ödüllendirmek üzere bir kez daha geldiğinde oğlunun söz ve hareketlerini denetlemeye karar vermiş. Şehzade Hüseyin vaadini tutarak yeniden gelmekte gecikmemiş. Babası Sultan da yitirecekleriyle ilgilenen vezirlerin kendisinde uyandırdığı kuşkuları ona belli etmeksizin onu ilk kez olduğu gibi aynı güler yüzle ve sevinçle karşılamış. Ama ertesi gün sarayda yaşayan bir örümcek ağını tellerini bozmaksızın açacak kadar yetenekli, büyücülük ve kötülükle ün salmış yaşlı bir kadını çağırtmış ve kadın huzuruna gelince ona "Ey kutsanısı yaşlı kadın, işte şahının yararlarını korumaktaki bağlılığını kanıtlayabileceğin gün geldi. Bilesin ki oğlum Hüseyin'i yeniden bulduğum günden beri kendisinin nerede oturduğunu öğrenmek bana nasip olmadı. Onu sıkmamak için kendine karşın sırrını açıklasın diye baskıda bulunmaktan da çekindim. Bu yüzden seni çağırttım ey büyücüler ecesi. Çünkü senin ne oğlum ne de saraydaki herhangi bir kimse olup bitenlerden kuşkulanmadan bir yolunu bulup benim merakımı tatmin edecek kadar becerikli olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla senden o eşi bulunmayan tüm inceliğini ve zekanı kullanarak yarın sabah şafak vakti buradan ayrılacağı andan başlayarak onu gözlem altında tutmanı istiyorum. Ya da vakit kaybetmeksizin daha bugünden doğuya açılan ovanın önünde set çeken kayalıklar dizisinin önündeki onun okunu yeniden bulduğu yere gitsen daha iyi edersin. Çünkü orada yalnız okunu değil aynı zamanda bahtını da bulmuştu demiş. Yaşlı büyücü de işitip itaat etti yanıtını vermiş ve kayalıkların yakınında bulunmak üzere huzurdan çıkmış ve orada görünmeksizin her yeri görebileceği bir yere saklanmış. Ertesi gün Şehzade Hüseyin daha gün doğarken saraylıların ve yoldan geçenlerin dikkatini çekmemek için henüz güneş doğmaktayken saraydan ayrılmış ve kayalıktaki oyuk kapının önüne ulaşmış ve kendisini izleyenlerle birlikte gözden kaybolmuş. Ve yaşlı büyücü bütün bunları görüp şaşkınlığın sınırında şaşırıp kalmış. Ve bu durumdan kurtulunca gizlendiği yerden çıkmış ve doğruca binicilerin ve atların gözden kaybolduğu oyuk kapının önüne gelmiş. Ama tüm gayretine karşın döne dolana gidip geldiği ve her yanı iyice gözden geçirdiği halde hiçbir açıklık ve hiçbir giriş yeri bulamamış. Çünkü taştan kapı sadece varlığı güzel cinliğe hoş gelen erkeklerle görünüyor ama hiçbir durumda kadınlara, özellikle görünümü çirkin ve iğrenç olan yaşlı kadınlara görünmüyormuş. O da araştırmalarını daha ileri götürmemiş olmaktan gelen bir öfkeyle başka türlü yatışamadığından taş parçalarını sıçratan ve bir toz bulutu kaldıran bir yerlenme koyuvermiş. Ve burnu yerlere kadar uzanarak sultanın huzuruna çıkmış ve ona gördüklerini anlattıktan sonra "Ey zamanın şahı, gelecek defa daha çok başarı sağlayacağımdan ümitliyim. Senden sadece bana biraz sabır göstermeni ve kullanmayı tasarladığı araçlar hakkında benden bilgi istememeni talep ediyorum." diye eklemiş. Bu ilk girişimden bile oldukça doygunluk sağlamış olan sultan da yaşlı kadına "İstediğin gibi davranmakta özgürsün. Tanrı'nın koruması altında git ve ben seni burada vaat ettiklerinin sonucunu görmek üzere sabırla bekleyeceğim." diye yanıt vermiş. Ve onu iyice yüreklendirmek üzere kendisine harika bir elma vermiş ve de "Bunu benim memnunluğumun bir nişanesi olarak kabul et. Ama belki bu ödül eğer başarı sağlarsan seni ödüllendirmek üzere vereceklerimle kıyas kabul etmez." diye eklemiş. Yaşlı kadın da şahın önünde yeri öperek kendi yoluna gitmiş. Bu olaydan bir ay geçtikten sonra Şehzade Hüseyin üstün tarzda donanmış 20 atlısı peşinde olduğu halde kayalıktaki kapıdan son seferki gibi çıkmış. Ve kayalıklar boyunca ilerlerken toprağa çömelmiş ve şiddetli bir sancısı olan birisi gibi üzgün bir şekilde inleyip duran yaşlı bir kadın görmüş. Bu kadın paçavralara bürünmüş olarak ağlayıp duruyormuş. Şehzade Hüseyin atını durdurup onu yatıştırabilmek için bir şeyler yapmak umuduyla yaşlı kadına yumuşak bir sesle derdinin ne olduğunu sormuş. Oraya sırf tasarladığı gayeye ulaşmış olmak için gelmiş olan düzenbaz yaşlı kadın da başını kaldırmaksızın iniltiler kopararak ve soluk almak üzere kesintiler yaparak acıklık bir sesle "Ey yardımsever efendim, mezarımı kazmak üzere seni bana Allah gönderdi çünkü ölüyorum. Ah bedenim canımdan çıkmak üzere. Efendim kente inmek üzere köyümden yola çıkmıştım. Yolda beni tüm insan varlıklarından uzakta ve kurtulma ümidim olmaksızın gücümü tüketen yüksek ateşle sıtmaya tutuldum." demiş. Yüreği merhametle dolu olan Şehzade Hüseyin de "Benim iyi yürekli halıcığım, izin ver de iki adamım seni yerden kaldırsın ve bakılsın diye benim döneceğim yere götürsünler." demiş. Ve yaşlı kadını yerden kaldırmaları için iki adamına işaret vermiş. Öyle yapmışlar ve onlardan biri onu kendi atının terkesine almış. Şehzade yolundan dönerek atlılarıyla birlikte açılan ve onları içine alan kapıya ulaşmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.